Ayrım 9. Sayfa 112. Sana kendimle ilgili bir olayı da açıklamak istiyorum. Ama aramızda kalsın. Yani ile ilgili bir şey duydun mu bilemiyorum. Ben tutuklandığımda o dışarıdaydı. Daha sonra yakalanmış ve Mokrenisos odasına sürgüne gönderilmiş. Onunla ilişki kuramadım. Birlikte çalıştığımız kuşkusunu uyandırırım diye korktum. Kocalarından haber alan kadınları kıskanmaya başladım. Yani'den hiçbir haber alamıyordum. Ne iyi ne kötü. Korkmaya başladım. Acaba bir yolunu bulup bana ilk satır yazamaz mıydı? Ziyaretime gelen kardeşlerime sordum. Onlar da Yani'nin nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Sürgün yerlerinde büyük işkencelerin yapıldığı haberleri geliyordu. Gençlerin kudurmuş kedilerle doldurulan çuvalların içine konup denize atıldıkları doğru muydu acaba? Dina'nın annesi gelip de körlüsü kaptan Levent Dacus olayını anlatınca yüreğimiz karardı. Levent Dacus pişmanlık dilekçesini imzalamakla kalmamış, eline kırbacı alarak eski mücadele arkadaşlarını dövmeye başlamış. Buradaki tutuklulardan kocalarını, kardeşlerini, nişanlarını yitirenler çoktur. Ama yaslarını, üzüntülerini çevrelerinden gördükleri yakın ilgi, sevgili ölülerini yiğitlikleri dindiriyor. Kocaları pişmanlık dilekçesi imzalamak durumunda olan kadınların durumu trajiktir. Yazık ki o zehri ben de tattım. Yani'ye tapardım. Teslim olabileceği aklımdan geçmezdi. Mücadeleye beraber atıldık. İkimiz de mücadelemizi her şeyin üstünde tutardık. Çoğu kez buluşmayı, gezintiler yapmayı tasarladık ama göreve çağrıldık mı hemen koşardık hiçbir şey düşünmeden. Bunu doğal bulurduk. Evlenmek, aile kurmak tasarılarımızı konuşurken her zaman yaşarsak diyerek başlardık söze. Haber bir rastlantı sonucu geldi bana. Bir yakınım bir gün ziyaretime geldi. Ondan öğrendim. Yani'yi evimizde gördüğünü söyledi. Kim dedin diye sordum. Yüreğim az daha parçalanıyordu. Nişanlın dedi. Güzel erkek ama çok hüzünlü. Bir kenara oturuyor, kimseyle konuşmuyor. Her zaman böyle miydi? Yer sarsılmıştı sanki. Etrafımı göremez oldum. Yani geri mi gelmiş? Olamaz. Yani. Demek kardeşlerim onun için suskun. Koğuşa girmeden önce basamaklara oturdum. Biraz düşünmek istedim. Kocalara pişmanlık duyduklarını söylemektense ölümü yerleyen kadınların yüzlerine nasıl bakarım ben? Bu faciamı anlatacak sözcük nasıl bulurum? Böyle durumlarda sanki kabahatliymişsin gibi herkes sana hor bakar, kuşku ile bakar. Duyduğun acıdan yakınını reddedeceğin ana kadar geçecek süreyi hesap eder dururlar. Yapmam gereken belliydi, fazla düşünmeme gerek yoktu. Acı haber gelir gelmez kararımı verdim ama yine de Yani'yi kötülerken içim burkuluyordu. Geceleri kimseye belli etmeden örtünün altına sokuluyor ve kara kara düşünerek onun için kendim için yitirilen mutluluğumuz için gözyaşı döküyorum. Onu şimdi başka bir kadının yanında düşünüyorum. Ona sevgisini verebilecek, çocuklarını doğurabilecek, onu avutacak, evinin kadını olabilecek biri. Benim de hayalimde böyle bir hayat yok muydu sanki? Androchos ya da Athanasios, Diakos mu olacaktı amacım sanki? Ne ki biz pişmanlık bildirisi karşılığı verilen kişisel mutluluğu hiçbir zaman kabul etmedik. Ödün vermeyi kesinlikle reddettik. Özveri bizim için bugüne ve geleceğe karşı sorumluluktur, öz saygıdır. Buradaki kadınların çoğu zor koşullar altında yaşamasını bilen, hayatının güler yüzü yanını göremeyen kişilerdir. Ama aramızda düne kadar bebekleriyle oynayan, rahat koşullar altında büyüyen kızlar da var. Bugün bu kızlar bile kendi istekleriyle mücadeleye atılmışlar. Mücadele uğruna hayatlarını vermekten onur duyarlar. Gerçekten kızlık korkularımızı, duygusallığımızı, okşamak, aşk yapmak gereksinmemizi nereye sakladık? Ölüm bizim için çok doğal görünüyor. Ölümü Asyalılar gibi alın yazısı olarak göremiyoruz. Ölümden sonra da var olabileceğimiz sıvı da bizleri hiç avutmuyor. Salt yeryüzündeki hayatı güzelleştirmektir amacımız. Zaman ne de kötü anla. Ne denli zor. İnsanlar acaba bizi nasıl yargılayacaklar dersin? Gelecekte bizim kuşak için neler söylenecek? Kendimiz için hiçbir şey istemedik. Tek bir karşılık bekliyoruz. Mücadelemizin ve özverimizin hakkı verilsin. O kadar. Böyle bir dokümanı elde ettikten sonra rahat uyumak olası mı? Rahat yaşamak olası mı? Güzel hayallerle dolu tüm bu kızlar infaz mangasının önüne başları dik olarak çıktılar. Theodora hapishane arabasına binmeden kısa bir süre öncesine dek seksek oynayan Maraki, Niki, Matina, ceketini omuzuna atarak yolculuğa çıkarcasına hayata veda eden Ellie. Ve o bağrı yanık yaşlı kadınlar. Tüm bunları hangi Goya çizebilir? Sinema kameraları Hitler'in Avrupa'dan geçişini, örgülü saçlardan, çocuk ayakkabılarından, taş bebeklerden, yaşlıların takma dişlerinden oluşan tepelerin de üzerinde durarak onları görmemizi sağladı. Müttefiklerin Yunanistan'dan geçişini kurşuna dizilen bu kızlar gösterecek. Bu arada ise Churchill ve Truman yazacakları anılarda Doğu Akdeniz'de de özgür dünyanın ideallerini korumak için bu kızların üstün mücadelelerinden söz edecekler. Ve şu anda Vichy ve Gramos'ta tüm bunların son sözü söylendi. Açık konuşalım, bu konuda bizim de sorumluluğumuz büyük. Çok yakın gelecekte yürekleri acı dolu analar ve hapishanelerde bulunan insanlarımız şunları okuyacaklar. Dışa bağlı çeteciler yok edilmiştir. Kendimiz için hiçbir şey istemedik. Tek bir karşılık bekliyoruz. Mücadelemizin ve özverimizin hakkı verilsin. O kadar. Ah Alexandra, İfigenia gerçi kurban edildi ama beklenen uygun rüzgar esmedi. Sizler de, bizler de bunu kabul etmek cesaretini göstereceğiz. Hayat bizden yanıdır. Hayat öldürülemez. Hayat ileriye doğru yolunu sürdürecektir.
7. Kariçe alanındaki küçük bir kahvede Nikitas ile Lera'yı bekliyorduk. Eskiden beri o kahvede buluşurduk. Gazete bürolarına yakındı, bize çok uygundu. Bir ansiklopedideki işle ilgili yanıt getireceklerdi. Gerçi çok önemsiz bir işti ama masraflarla başa çıkamıyorduk. Soteri'de ben de işsizdik, sürekli bir iş bulamıyorduk. Ayrıca politik görüşlerimiz bize tüm kapıların kapanmasına neden oluyordu. Gerçi durumu idare ediyorduk ama eskiden biriktirdiklerimizi harcamak zorunda kalıyorduk. İşin garibi, herkes bizi zengin sanıyordu. Gerçek şu ki, üvey anamın bıraktığı mirası duygusal ve ideolojik nedenlerle reddetmiştim. Yıllarca önce bu konuları başkalarına aitmiş gibi gırgır alarak konuşurduk. O akşam Kariçe alanındaki kahvede Nikitas bunları ilk kez duyuyordu. Bana takılmaya başladı. Katerina, demek dayına gidip bunu söyledin ha? Proleterleri sömüren kapitalistlerin servetlerini kabul etmem. Öyle dedin ha? Ben de aynı esprilerle sürdürdüm konuşmayı. Ne yapmamı beklerdiniz dedim. Fakir mahallelere gidip eşitlik üzerine konuşmalar yapıp sonra da Fiziko'daki villaya dönüp biftek yememi ve oda hizmetçilerine buyruk vermemi mi? Doğru, çok doğru dedi Nikitas. Ya bir takım prensiplere bağlı kalırsın ya da böyle şeylere inanmazsın. Söz düellosunu bitirdikten ve ansiklopediye makaleler yazma mahkumiyetini bir karafadaki Uzo ile kutladıktan sonra reddetmiş olduğum mirasın öyküsünü yeniden anlatmamı istediler. Hiç kuşkusuz olmasın. O servet elimize geçseydi yine kısa sürede yok olur giderdi dedim. Servetin öyküsü pek de gülmece niteliği taşımıyordu. Beni büyüten teyzem beklenmedik bir zamanda ölmüştü. Çok sarstı bu beni. Merun'u ne çok seviyormuşum da farkında bile değilmişim. Bunun nedeni bana gereğinden fazla düşkün olmasıydı galiba. Bu aşırı sevgi ise bir çeşit baskı gibi geliyordu bana. Teyzem benim çeyizi zengin, ev işleriyle uğraşmasını seven, dikiş diken, yabancı dil bilen, davetler yapan bir sosyete kız olmamı ve tabii kısa zamanda da bir sosyete erkeğini bulup evlenmemi isterdi. Ben bütün bunlara tepki gösterirdim. Tepkim çoğu zaman çok sert oluyordu, zaman zaman da tümüyle ilgisiz kalıyordum. Bu teyzemin projelerini alt üst ediyordu doğal olarak. Böyle beni parasal yönden istediği şekilde güvence altına alma telaşı ve heyecanı içindeyken ansızın ölüverdi. Can çekişirken bir doktor reçetesinin arkasına şunları yazmıştı. İnsanın bu denli kolay ölebileceğini ben bile düşünememiştim. Seni bırakmak istemezdim. Ama gördüğün gibi bu elimde değil. Seni çok çok öpüyor ve mutlu olmanı diliyorum. Dayına kardeşin için bir ev satın almasını söyledim. Evin bize yakın olması için çaba gösterdik. Böylece seninkiler de yakınında olacaklar. Ayrıca evin iki kızın üzerine yazılmasını istedim. Tüm istediklerimi yazabilecek gücü bulamıyorum kendimde. Dayına iyi bak, o da sana iyi bakacak. Dolabımda ne varsa, ayrıca şirketteki yatırımlarım senindir. Çeyizin bunların dışındadır. Çeyizini dayın verecek sana. Fiziko'daki evi senin üzerine yazacak. Dolaptaki paradan annene 17 bin dirhami verdi. Cenaze masrafları için. Senin için. Senin için sev. Heyecanını yenemediği zaman sözcükleri de tamamlayamamış. Demek gücü yetmiyordu. Ben o sıralarda bir ameliyat için Evangelizmos Hastanesi'nde yatıyordum. Beni eve getirdiklerinde ölmüştü. Hem istediğini yerine getirmek için hem de üzüntüme bir tepki olsun diye zaten nicedir tasarladığım Soteri ile evlenme işini çabuklaştırdım. Bir ölümle bir düğün olayı. Üstelik bu iki olay yetmiyormuş gibi hem o evden uzaklaşmak isteyen hem de üvey annemin hatırı için bunu erteleyen benimle ilgili beklenmedik bir olay daha oldu. Athena örgütü beni ve Elektra'yı Paris'teki Kadınlar Kongresi'ne gönderme kararı almıştı. Soteri buna memnun oldu ama dayım karşı çıktı. Gitmemi istemedi. Para işini, miras ve çeyiz sorunlarını çözmeden Hayden'e uzaklaşmanın uygun olmayacağını söyledi. Bu sorunları çözelim sonra dilediğini yap dedi. Benim politik görüşlerimden tedirgin olması doğaldı ama o sıralarda onu asıl ilgilendiren de bu değildi. Daha çok bir tüccar olarak bakıyordu olaylara, nedenli garip görülürse görülsün kendi kendisiyle pazarlık yapıyordu. Diyeceğim kendisini aldatarak bir şeyler elde etmekti amacı sanki. Gülmeyin, gülmeyin dedim Leyla ile Nikitas'a. Gülmeyin, söylediklerim hayal ürünü değil. Karısı and içirmiş. Bana miras olarak bıraktıklarından çok daha fazla vermesini istemiş. Ayrıca kardeşinin önerilerini dinlememesini de istemişti. Çıkarına düşkün kardeşi beni evlat edinmesini engellemişti. Dehşet verici, iğrenç. Burjuvalar sevmesini de bilemiyorlar vallahi. Dayım hep babalık duygularıyla ticari çıkarlar arasında bocaladı durdu. Bu çıkar düşkünlüğü söz konusu bağışlardan kesintiler yapması için de zorluyordu onu sanki. Bütün bunları gırgır alarak anlatıyordum. Çünkü benim için önemli olan kongreydi. Gitmemeyi kabul edemezdim. Bu burjuva görüşlerine boyun eğmek demekti. Ayrıca böyle bir karar ilkelerime de ters düşerdi. Soteri'den aracı olmasını istedim. İhtiyar boyun eğmeye başladı. İştenliğimizi beğeniyordu galiba. Soteri çeyiz ve miraslardan hiç hoşlanmazdı. İhtiyar da teyzemin bana bıraktığı altın liraların, senetlerin, tahvillerin, bütün değerli şeylerin kendi koruması altına kalmasını istediğini söyledi. Bir kerecik olsun merak edip dolaba bakmadık. Oysa içindekileri bankaya koysaydık onları bizden isteyemeyecekti. Leyla yerinden fırladı. Onları verdin mi yoksa dedi bağırarak. Verdim ya. Ve o zaman işte değerlerin nedenle büyük olduğunu öğrendim. Ayrıca ona bakması için bir de kadın tuttum. Neo Innia bölgesinden Afrodite adında birini. Babamın kuzeniydi, her şeyle yetkin bir kadın ama çok mutsuz. İki kez intihara kalkışmış. Tatsız hayatı şanssızlıklarla doluydu. Hastalıklar, fakirlik. Paris'ten dönüşümde Afrodite'yi yatağında yatan bahtsız dayımın yanında buldum. Sevgili karısının ölümünden sonra o da ölmek istemiş. Tüm bunlar elbette insancıl. Liralara gelince hiç sözü edilmedi. Sanki anıları bile yok olmuş. Dayımı namus konusunda örnek alınacak bir kişi olarak gören Soteri bile burjuvaların tutarsız ve çıkarcı olduklarını savunan görüşümü kabul etmek zorunda kaldı. Konuyla daha fazla ilgilenmeyelim değmez. Yapmamız gereken daha önemli şeyler var diye düşündük. Bu bizim biricik tepkimiz oldu. Zaten kongreden sonra benim politik çalışmalarım başlamıştı. Böyle önemsiz konuları konuşabilecek, tartışabilecek zamanım hiç yoktu. Ayrıca Afrodite'nin evdeki çalışmaları tümüyle yön değiştirmişti. İhtiyarla evlenme kararındaydı ve bunu başardı. Afrodite ile evlenme kararında olduğunu bana açıkladığında acınacak bir haldeydi. Suçlu gibiydi. Vicdan azabı çekiyormuş güya. Notere gidip ev işini bitirmemizi istedi. Ama Tanrı aşkına bunu ne kardeşim ne de Afrodite duysun. Akşam olanları Soteri'ye söyledim ve villayı dayıma düğün armağanı olarak vermek kararında olduğunu bildirdim. Ulan Soteri sen de bunu yapmasına izin mi verdin diye bağırdı Leyla. Soteri bir orijinal kararımı çok sevdi. Görüşlerini bilirsiniz. İnsan nedenle az varlıklı olursa o denli özgür olur, der. Soteri haklıdır, dedi Nikitas alaycı bir tavırla. Nikita ve Leyla'nın tepkileriyle çok eğleniyordum. Bu küçük gösterimi sürdürdüm. Dayım evden gitmeye karar verdiğimi duyunca şaşırdı. Biraz da heyecanlandı. Bir kedi bile bunca yıl aynı evde kalırsa. Ama biraz düşününce bunu güzel bir çözüm olarak buldu. Onu zor durumdan kurtarıyordum. 5 para ödemeden o eski sorumluluklardan kurtulacaktı. Ne yapalım dedi yapmacık bir hüzünle. Belki de haklısın. Tek bir şapkan için 2 kafa sığmaz. Böylece karlı bir kış günü birkaç parça eşyamızı kamyona yükledik ve yine hayatımıza taşındık. İhtiyar ondan sonra kendini tamamen yitirmiş. Karısının elinde oyuncak olmuş. Kadın kocasına kalan asaletini ve namusunu da kısa sürede yok etmesini bildi. Bir gün beni telefonla aradı. Giderken birçok şey götürdün. Teyzenin sana bağışladığı eşyalarla diğer nesneleri istersen bize bırak. Gel notere gidelim, bu işi de bitirelim. Gitmemek elimdeydi. Hukuken o eşyalar bana aitti ve büyük bir servetti. Acemalıları, Buhara halıları, gümüş eşya, antikalar, tablolar. Geçmişle ilişkilerimi tümüyle kesmek kararındaydım. Notere gittim ve Amplekobi bölgesindeki ev dahil her şeyi dayıma bağışladım. Tümüyle teyzemin olan ufak tefek şeyleri alıkoydum. Bravo, çok iyi cezalandırmışsın onu dedi Nikitas o alaycı tavrıyla. Beni bağışla Soteri dedi Leyla. Ama kabahati sende buluyorum. Bu servetin çarçur edilmesini desteklemişsin. Anlamıyor musunuz dedim. Nefret ettiğim ve düşman bildiğim bir dünya ile olan bağlarımı kestim. Burjuva refahı içinde artık yaşamak istemiyordum. Kişiliğimin ölüme doğru gitmesine izin veremezdim. Borç almak için verilen bir güvence gibiydim ve bu duygu beni çok tedirgin ediyordu. Böyle bir pazarlık sonucu kendimi zengin ve mirasçıları olmayan zengin akrabalarım arasında bulmuştum. Onlar beni kredi almak için verilen güvence gibi gördüler. Cici, kompleksli, yemeğini zor hazmeden, aşırı derecede duygusal bir salon köpeğine dönüştürmek için ellerinden geleni yaptılar. Akla gelebilecek her türlü maddi olanağı verdiler bana. Ama düşünceden, ilkelerden, kitaplardan uzak kalmam koşuluyla. Liseden bile aldılar beni. para ve kârın metafizik boyutlu tanrı olarak bilindiği o verimsiz hayatta benim yerim olamazdı. Akşamları can sıkıntılarını giderebilmek için yaptıklarını hiç unutamıyorum. Dayım karısına paranın parayı nasıl doğurduğunu anlatır ve bulmaca çözercesine yatırımlardan söz ederdi ona. Para güçtür, gerçektir, erdemdir derdi sık sık. Teyzemin körü körüne sınıfsal inancı beni çileden çıkarıyordu. Fakat bu inanç onu da rahat ettiriyordu. Dünyamız haksızlık, eşitsizlik dünyasıdır. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Dayımın annem ve babam için söyledikleri de beni yaralıyordu. Hesapsız hayatları onları gündelikçi yapmışmış. Pire'de yükleyiciler birliğinde çalışan ve ölünceye dek bir türlü memurluğa atanmayan babam hep gözümün önünde. Zaman zaman gönderdikleri yardımlara ölçülü olmayan ilgili öğütlerini de eklerdi. Zengin olamadıklarını anlamaları gerekir. Göçmeniz, yalın bir hayat yaşamak zorundayız derlerdi. O denli yalın ki. Babam mezara gömülürken tabutun tahtaları kırılmış, cesedi düşmüştü ve yerden kaldırılmıştı. Fisiko'daki evde geçici olarak kalıyordum, o çevreden değildim. Davranışlarım, düşüncelerim, egemen sınıfın ahlak bozukluğundan etkilendi mi diye de hep kendimi kontrol ederdim. Gençlik yıllarında tuttuğum anı defterim içimdeki endişeyi vurgulayan öz analizlerle doludur. Ben neyim, ne istiyorum? Sürekli olarak kendimi kontrol ediyordum. Amacım ne olabilir, ne olmalıdır? Durmadan bunu düşündüm. Kendimi kitap okumaya vermek istiyordum. Geleceği mutlu günleri hatırlayanlarla birlikte olmak isteğiyle dolup taşıyordu içim. Ama kitap okumak yasaklar arasındaydı. Komşumuz Eliates'in okuyup çöp sepetinin altında kitapları alıp gizlice okuyordu. Bergson'dan Kropotkin'e kadar. Kendime fazla değer vermektense değer vermemeyi iyi tutarım her zaman. Yeteneklerim normal ölçüler çerçevesindedir. Ama yine de gücümü aşan şeyler yapmayı denerim durmadan. Duygusalım. Hayal gücüm güçlüdür, vicdanlıyım. Kolay aldatılabilirim. Tüm bunların bilincindeyim. Korkarım sen çok rahat kurban olursun dedi öğretmenim Pariorites. Haklıydı. Bencillikten gereğinden fazla yoksunum. Gözümün yükseklerde olmaması bundandır belki. Evet. Üstün olma durumu ile başarısızlık arasındaki fark çok azdır. Bitiminde bir aksama yanlış yerdeki bir nokta ile anlam alt üst olabilir. Sanıyorum kusurlarımı görebilecek denli namusluyum. Bu kusurları haksızlığa uğramış üstünlükler olarak göstermeyecek denli de dürüstüm. Atina'da toplanan antifaşist komitede çok fakir bir bölge olan Turkovania'da yeni yeni baş gösteren faşizm tehlikesi üzerine bir konuşma yapmam istendi. Konuyu tam olarak bildiğimi söyleyemem. Belirsiz sözcüklerle dolu bir konuşma yaptım. Bir ara beni dinleyen şakacı ama öfkeli ve oldukça görgüsüz Despina adlı bir kadın kalabalığın arasından geçip bana doğru geldi ve sözümü kesti. Nedir bu deminden beri faşizm dediğin? Bize verecek yemeğin var mı? Görünüşe bakılırsa senin karnın tok, üzerinde süsler de eksik değil dedi. Haklıydı ve bana güzel bir ders vermişti. O kadının sözleri bardağa taşıran damla olmuştur benim için. Fisiko'yu terk ettim ama Turkuvaniya'yı değil. Daha sonra da gerek Turkuvaniya, gerekse biz, hepimiz gerçek faşizmin ne olduğunu öğrendik ve birlikte savaşarak ulusal direniş dedikleri olayı yarattık. Daha sözüm bitmiş, bitmemişti. Lela yersiz bir soru sordu. Böylece yaratmaya çalıştığım havayı da bozdu. Burjuvazi ile ilişkin partide eleştirilmedi mi dedi. Hayır demekle yetindim. Burjuvazi ile ilişkili olmam bir suç gibi gösterilmişti gerçi ama bunun dışında hiçbir suç bulunamamıştı. Parti burjuva sınıfı ile ilişkisi olan hiç kimseye güven duyamaz dedi Lela. Bırakın şimdi bu tartışmayı dedi Nikitas. Konumuz başkaydı. Ve bu burjuvaların arasında kalmamdan mücadelemizin bir takım kazançlar sağlayabileceğini söylemeye başladı. Fisiko'daki o muhteşem villa kimsenin kuşkusunu çekmezdi ve orada sözünü kestim. Uzun yıllar yararlandık, illegal kişiler gizlendi, karnını doyurdu, arşivlerin saklanmasına yaradı. Orada toplantılar da yapıldı, Afrodite'nin gelişiyle işler bozuldu. Hiç kuşkum yok dedi Nikitas. Ama bu fazla önemli değil, gazetecilik mesleğine girmenle birçok kişiye yaklaşmak, onları etkilemek olanağını buldun. Etkileyebileceğin... Bu kişiler gerçi partimizi destekleyecek kadar ileri gidemezlerdi ama bizim antifaşist cephemize katılabilirlerdi. Ve Carnimus ile Glinos'un dediklerine bakılırsa 1935'te Deniz Kuvvetleri'nde Venizelos yandaşlarınca hazırlanan isyanı Rizos Pastis gazetesinde yazmam büyük yankılar yapmış. Karıştırıyorsun, başarı benim değildi. O açıklama ile hiçbir ilgim yoktu. Deniz kuvvetlerinin de katılmasıyla hazırlanan Venizelos Plastiras isyanını Carvinis'e antifaşist bir deniz subayı haber vermiş. Ancak Carvinis benim aracılığımla o deniz subayını partiyle ilişkiye geçirdi. Sanıyorum Zariadis'in kendisine götürmüş. Doğrusunu istersen parti organı Rizospastis'in isyanı gerçekleştirmesine 3 gün kala neden açıklandığını bir türlü anlayamadım. Bunu sonradan mı anladın? İnanamıyorum. Bak dinle. 1935'te Salt Venizelos yandaşları değil, Kondilis Metaxas diktatoryasını kurmak amacıyla Venizelos'a karşı olan gericiler de isyan hazırlıkları içindeymişler. Her iki isyanla birden faşist ayaklanması denmesini bugün de kabul edemiyorum. Ama dostum deniz subayının dediklerine göre hazırlıkların açıklanmasıyla her iki hareket de engellenmiş. Ancak şunu göz önünde bulundurmalı. Venizelos, Plastras isyanı subayın dediğine göre İngilizlerin acemice planladıkları amacı bir karşı hareketle demokrasiye son vermek ve ordudaki tüm ilerici subayları ekarte etmek olan bir isyanmış. Böylece kendi ajanları olan Kral George'u yeniden tahta çıkarma olanağını bulacaklarmış. Sonuçta zaten bunu başarmadılar mı? Antifaşist subayın adını söylemekten neden çekiniyorsun? Tahmin ettiğimiz kişi ise bugün artık hiçbir tehlike karşısında olamaz. Evet, Alman denizaltılarının kurbanı oldu. Demek Rizospastis gazetesinin antifaşist deniz subayı Costa Papazoğlu'ydu öyle mi? Dedi Nikitas. Benim aklım başkalarına gitmişti. Evet Costa. Elen gençliği bu adı iyice bellemelidir. Yazık ki kendisini tanıma olanağı bulamadınız. Davada üstün bir cesaret gösterdi. Tüm suçları üstlendi. Oysa o ayaklanmanın başı değildi. Nikki torpil gemisinin süvarisiydi sadece. Ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanınca askeri mahkeme onu ve emir subayı Triakis'i ölüme mahkum etti. Yaşça da, rütbece de ondan yüksek olanlar küçük cezalarla kurtuldular. Onlar pişmanlık duyduklarını bildirmişlerdi çünkü. Costa'nın karısıyla sık sık donanma üssüne giderdim. Sanık subaylar eski bir savaş gemisine hapsedilmişlerdi. Papazoğlu ölüm isteğiyle yargılanmasına karşın keyfini ve canlılığını yitirmemişti. Korku içinde olan diğer subaylara takılırdı. Gülüyor, ölüm sonrası tatlı düşler kuruyor, olmayan servetini arkadaşlarına dağıtıyordu. Genç güzel karısını kucaklıyor, ölümünden sağlanacak maddi ve manevi faydalarını sıralıyordu. Ünlü bir dul. İnfaz mangasının kurşunlarıyla ölen Venizelos yanlısı bir yiğidin karısı. Bir ara bana döndü ve neşesini yitirmeden şunu dedi. Katerina, bir gün beni temize çıkaracağını umuyorum. Venizelos bir isyancı olarak bilinmek istemem. Bir gün mezarın başında bir konuşma yapmak durumunda kalırsan, hayatımı kimler için verdiğimi söylemeyi unutma.''